Merhaba, ben Arda Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yeni bölümüyle bir kez daha karşınızdayız. Bu hafta yine çok sayıda konumuz var Ender. İstersen hemen başlayalım. İlk konumuz HTC'nin aslında merakla beklenen yeni bir telefonu ile ilgili. HTC biliyorsunuz Japonya'da 5 inç büyüklüğünde J Butterfly adını verdiği bir telefonu piyasaya sunmuştu. Bu telefonun en büyük özelliği 1080p çözünürlüğünde ekrana sahip olmasıydı ki bu açıdan bu özellik itibariyle piyasadaki yaygın anlamda bulunan ilk telefondu. Her ne kadar Japonya için özelleştirilmiş olsa da. Şimdi bu telefonun Droid DNA adı verilen Amerika piyasasının özel versiyonu da Amerika'daki operatörlerden Verizon tarafından piyasaya sunulmuş oldu. Hani donanıma baktığımız zaman hem 5 inç büyüklüğündeki ekranı, Full HD ekranı hem de güçlü işlemcisiyle şu an için alınabilecek kendi kategorisindeki en iyi telefonlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, işlemci ve altyapı olarak zaten Qualcomm'un 4 çekirdekli S4 Pro'suna alıştık. Birçok telefon artık bu donanıma sahip. Bunun dışında ekran zaten önce olacak bir ekran. Zaten 5 inçlik panellerin Full HD çözünürlükteki versiyonları LG duyurdu, ardından Sharp duyurdu. Ve ufak ufak böyle seri üretime başlayıp hacimli üretimde çeşitli modellerle piyasaya sürecekler. Benim tahminim bu noktada biraz daha deneme yanılma yöntemiyle hani Full HD çözünürlüklü telefonların kullanıcılar tarafından nasıl tepki göreceğini görebilmek adına spesifik pazarlarda ilk olarak Japonya'da başladı. Şimdi Amerika'nın sadece tek bir operatörü olan Verizon tarafından satışa sunulması bu telefonların yavaş yavaş yaygınlaşacağının bir göstergesi.
Tabii HTC tarafında bu telefonla ilgili yani bu özelliklere sahip üst seviye telefonla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda aynı konfigürasyona sahip, ismi değişebilir, DLX denen bir modelden de bahsediliyor şu anda. Asya pazarına sunulacak. Tabi Asya pazarına gelmesi yavaş yavaş Avrupa ve Türkiye'ye geleceğinin de bir işaretçisi olarak kabul edilebilir. Telefona baktığımız zaman 9.7 mm büyüklüğünde ve 138 gram ağırlığında olduğunu görüyoruz. Yani ekranı büyük ancak fiziksel form faktörü çok kaba olan bir telefon değil. Hatta ağırlık itibariyle Galaxy Note 2'den neredeyse 50 gram daha hafif. Ve kalınlık itibariyle de neredeyse benzer olduğunu söyleyebiliriz. Artık nokta birkaç milimetrelik fark olduğunu görmekteyiz.
Ekranın bu noktada en büyük özelliği zaten köşeden köşeye olması.
Evet,
tasarımı özellikle çok şey yapıyor.
Bu sayede hem tasarımı bütünleştiren hem de daha kolay kullanılmasını sağlayan bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Ben özellikle tasarımını çok beğendiğimi burada vurgulayayım. Hakikaten çok ince yapılı bir yapıya sahip, profile
çok
sahip.
Çok şık bir telefon.
Hani sadece burada sıkıntı yaratabileceğini düşündüğümüz tek konu 2020 mAh kapasiteye pile sahip olması ki böyle bir donanıma sahip cihaz için 2020 mAh aslında en azından kağıt üzerinde çok yeterli görünmüyor gibi. Bunu yazılım olarak ne kadar iyi kontrol ederseniz edin en nihayetinde 5 inç büyüklüğünde Super LCD 3B ekran var 1080p. Yani burada zaten piksel yoğunluğu 440 ppi'nin üzerine bakıldığında. Diğer taraftan 2 GB bellek, işte 4 çekirdekli
işlemci.
Snapdragon S4 Pro işlemci, Adreno 320 grafik birimini düşündüğümüzde bir gün tamamlayabileceği çok fazla ihtimal vermediğim bir telefon ancak burada sürpriz olabilir, bunu bekleyip görmek lazım. Son olarak yazılım tarafında da Android 4.1 ve Sense'in yeni versiyonu ile geldiğinde söyleyelim. Bu açıdan bakıldığında umarız yakın zamanda Türkiye piyasasına da girer çünkü Full HD ekrana sahip telefonlar ciddi vaatlerle geliyorlar piyasaya. Bu açıdan bakıldığında biz de merakla bekliyoruz. Umarız yakın zamanda Türkiye'ye gelir ancak 2012 için çok fazla ihtimal de vermiyorum. Yine de bir sürpriz olursa biz bunu zaten bu ekrandan sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdiki haberimiz yine HTC ile ilgili. HTC geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklama yaptı ve 512 MB bellek kapasitesine sahip Dizel C ve OneWear modellerinin Android 4.1 güncellemesini almayacağını söylediler. Hani ben bu noktada Dizel C'yi zaten ayrı bir kategoriye tutuyorum ancak One serisi önemli bir seri HTC için çünkü artık ürün gamına bu kategori altında, bu isimlendirme altında geliştireceklerini söylemişlerdi Şubat ayındaki Dünya Mobil Kongresi'nde. Maalesef bu telefonlar Android 4.1 gelmiyor. Peki neden gelmiyor? HTC şöyle bir açıklama yaptı. Arka planda yani şirket içerisinde yaptığımız denemelerde 4.1 güncellemesinin bu telefonlar üzerinde şirket olarak istedikleri kullanıcı deneyimi sunamadığını söylediler. Yapılan temel açıklama buydu. Dolayısıyla şu anki Android versiyonuyla ya da Android 4 ile Ice Cream Sandwich ile sunulan deneyim 4.1 ile sağlanamadığı için burada muhtemelen donanım artık işletim sistemine yetmiyor. 4.1 güncellemesi vermeyeceklerini açıkladılar. Peki ne yapacaklar? Bu desteğin son bulacağı anlamına gelmiyor. Hem temel bakım güncellemeleri, hem bir takım yazılım düzeltmeleri ve teknik desteğin süreceğini açıkladılar. Yani bu açıdan bakıldığında belki bu modeller biraz giriş seviyesi modeller gibi görünüyor. Ancak daha üst konfigürasyona sahip HTC telefonlarının en azından bir kısmı için hala 4.1 güncellemesinin soru işaretini taşıdığını da biliyoruz.
Şimdi Erdi, One serisine baktığımızda aslında OneWear'in bu seriye pek de yakışmadığını söyleyebiliriz. Donanım anlamında One S'e kıyasla oldukça geride kalıyordu. Dizel C zaten ayrı bir kulvarda. Çok giriş seviyesi ve donanım anlamında hani oldukça geride kalmış bir noktada şu anda. Bu noktada hani OneWear'in zaten alma ihtimalinden daha yüksekti ve açıklanan da bu oldu. Bunun dışında aslında baktığımızda Android 4.1 standart arayüzüyle 512 MB üzerinde hani rahat bir şekilde çalışabilecek bir işletim sistemi ama araya sens girdiğinde hani belleği istila ederekten birçok noktada belleğin kullanımını sıkılaştırıp zorlaştırıyor. Bu da telefonlar için oldukça zorlayıcı bir durum. Tabii kullanıcıların bazıları belki hani yeni işletim sistemi olsun, sensör olmasın da diyebilirler ama hani HTC telefon dediğinde sensör arayüzü kullanılır yani. Hani farklı custom ROM'ları bu noktada bir kenara bırakırsak. Onun dışında benim aslında merak ettiğim başka bir nokta daha var. HTC'nin bir önceki jenerasyondan en üst telefonlarına ne olacak? Mesela çift çekirdekli 768 MB, 1 GB bellekli telefonlar var. Bunlar Jelly Bean alacaklar mı? Bu da önemli bir nokta. Bekleyip göreceğiz.
Tabii maalesef Android tarafında hani içinden üreticiden hala çıkamadığı bir konu var. O da güncellemelerin süresiyle ilgili. Her üretici eş zamanlı çıkartamıyor güncellemeleri. Yani şu an örneğin Galaxy S3 ile ilgili bir Android 4 güncellemesi Türkiye'de yayınlandı. Ancak bu güncellemeden memnun olan var, olmayan var. Var olan işletim sistemin üzerine kurulduğunda telefonun genel kullanımda yavaşladığını, benchmarklarda hızlansa bile genel kullanımda yavaşladığını söyleyen var, söylemeyen var. Aslında bu konuyla ilgili olarak da ilişkisi önemli bir açıklama yaptı. Güncellemeler neden geciktiğiyle ilgili arka plandaki uygulama ve işleyişten biraz bahsettiler. Bu noktada da şunu söylüyorlar. Biz bir güncelleme hazırladıktan sonra saha testine çıkıyoruz ve her operatör için hem performans hem kullanılabilirlik hem de pil ömrü açısından ya da bağlanılabilirlik açısından ki orada hani üreticiden üreticiye değişiyor. Ancak örneğin şöyle bir test de var benim bildiğim bazı üreticilerin yaptığı. Örneğin 120 km hıza giderken bir araba içerisinde sürekli ağa bağlanma özelliğini test ediyorlar. Ya da hiç kesintisiz örneğin 2 gün boyunca Google'un Gmail serverına sunucusuna bağlanma testi yapıyorlar. Ve bu tür testleri başarıyla geçerse eğer güncelleme genel kullanımı yayıyorlar. Ama bu akımda, bu açıdan bakıldığında üreticiye ve operatöre bağlı olarak çeşitli zamanlama ve programlamalardan bahsedebiliriz. Ancak en nihayetinde hepimiz son kullanıcı olarak bir an önce güncellemelere kavuşmak istiyoruz. Çünkü güncellemeler artık üreticiler tarafından paket haline sunuluyor. Yani sadece Android 4.1 gelmiyor. Örneğin Sense'in ya da TouchWiz'in yeni bir sürümü geliyor. İçerisinde bir takım yeni uygulamalar ya da performans güncellemeleri oluyor. Dolayısıyla umuyoruz ki Google'un yeni Nexus sertifikasından sonra artık tüm üreticiler daha hızlı bir şekilde Android sürüm güncellemesi yayınlayarak kullanıcıları mağdur etmez ve bir an önce yeni sürüm güncellemesini çıkarttılar. Öyle. Bu noktada çünkü özellikle Sony'nin yaptığı açıklama artık içler acısı diyeyim çünkü 2011 model telefonlar Android 4.1 vermeyeceğiz. Boşuna beklemeyin dediler. Yani hani tamam da burada 2011 model telefonlara baktığımızda zamanında 1500 liraya satılan telefonlar olduğunu görüyoruz ki bunlar Türkiye için konuştuğumuzda 1500 lira az buz para değil. Yani biz 1500 liraya bir telefon almak istediğimiz zaman bayağı zorlanıyoruz. Bu açıdan bakıldığında tüm üreticilerin umarız kullanıcıları mağdur etmeden bir çözüm bularak hani Android 4.1 olmasa bile Samsung'un zamanında Galaxy S'ye yaptığı gibi bir güncelleme paketi halinde ekstra özellikler sunulabilecek bir uygulamaya giderler diyelim. Ancak bekleyip göreceğiz. Şu an için maalesef üreticiden üreticiye göre zamanlamaların değiştiğine tanık olmaktayız. Bu haberimize Samsung'dan bahsettik. Tekrar Samsung'da devam edelim. Şimdi Samsung'un yakında Türkiye piyasasına sunulmasını beklediğimiz bir telefonu vardı. Galaxy S3 Mini. Biz zaten Mobility'nin 1-2 programında konuştuk. Bu telefona değindik. Bu telefon Galaxy S3 ismini taşıyan, bu isimden faydalanmak isteyen ki Galaxy S3'ün de 5 ayda 6 ayda 30 milyondan fazla sattığını düşünürsek eğer ne kadar popüler olduğunu zaten çok fazla sorgulamaya gerek yok. İsimden faydalanmaya çalışan, yeni tasarım anlayışını kullanan ancak donanım anlamında Galaxy S3'ün yanına bile yaklaşamayacağını düşündüğümüz.
Galaxy S2 bile olmayan
bu noktada. Belli açılardan bir Galaxy S2 bile olmayan bir telefonla yüzdeyiz esasında. Nihayet bu telefonda Türkiye çıkış tarihi artık tam anlamıyla netleşti. Bizim daha önceki yorumlarımız aslında doğru çıktı ve Galaxy S3 Mini'nin Kasım sonunda, bu ayın sonunda piyasaya gireceği anlaşıldı. Hani fiyatlandırması henüz belli değil ancak tam böyle 1000 lira çizgisinde olacağını ben duyuyorum şirkete yakın kaynaklardan. Belki 1100 lira, belki 1000 lira, belki 1200 lira olacak ancak onun üzerine çıkacağını da çok tahmin etmiyorum. Hani donanım anlamına da bakıldığında aslında çok kötü bir telefon değil. Ancak Galaxy S3 isimlendirmesinden yola çıkıldığında
o isme yakışmamış.
İsme yakışmayan bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.
Hani hani teknik özellikleriyle bakımından S3 ismine yakışmadı. Bari fiyat anlamında daha uygun bir fiyatta olsaydı belki biz 750-800 lira gibi olsaydı en azından daha fazla, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder bu noktada. Ve insanlar tarafından daha çok alınabilirdi. Hem bu satış adedi bu noktada Galaxy ailesine de eklenip hani Galaxy S ailesine o inanılmaz satış rakamlarını çok daha ileriye götürebilirdi bu noktada.
Ya bu açıdan bakıldığında Samsung muhtemelen işte önümüzde Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi var yine. Tüm firmalar, tüm cep telefonu firmaları o fuarla birlikte tüm ürün gamlarını yeniliyorlar. O döneme kadar herhalde Galaxy S3'ün popülaritesinden faydalanarak hem de yeni tasarım anlayışını kullanarak satabildiği
kadar satma. Ben fiyatının düşeceğini inanıyorum ama.
Planlaması içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Ben de aynı şekilde kısa süre içerisinde fiyatının düşeceğini öngörüyorum. Çünkü Galaxy S3 bugün Türkiye'de neredeyse 1300 lira fiyat bandından artık bulunabilir bir halde. Birinci nesil Galaxy Note zaten 1100 liraya alınabiliyor, 1200 liraya alınabiliyor. Bir taraftan Galaxy S2'nin satışları devam ediyor. Dolayısıyla bence de Galaxy S3 Mini'nin fiyatı düşecektir ama diğer taraftan bakıldığında da Samsung'un çok ciddi bir model gamına sahip olmaya başladığını görüyoruz. Hani ürün gamı içerisinde çok sayıda model güncelliğini koruyor ve satışı devam ediyor. Bu açıdan da pazar paylarını arttırabilirler edecekleri satış başarısına bağlı olarak. Galaxy S3 Mini bu ayın sonunda piyasaya çıkıyor. Bu ayın sonunda piyasaya çıkacak başka bir telefon var. Galaxy S3 Mini'den daha, belki Galaxy S3 kadar olmasa da Galaxy S3 Mini'den daha çok beklenen bir telefon. Hı-hı. Hangi telefondan bahsediyoruz? Tabii ki Nokia Lumia 920'den bahsediyoruz. Evet. Yani Nokia'yı kurtaracağı söylenen, kurtaracağı derken tabii üst seviye telefon segmentinde çok fazla belki dile getirilmiyor. Ancak Nokia aptal telefon dediğimiz feature phone'lar, yani hı-hı, sadece telefon görüşmesi olanak tanıyan telefonlarda hala çok ciddi satış rakamlarına sahip. Ancak üst seviyede maalesef bir düşüş içerisindeydiler. Şimdi Lumia 920'ye bakıyoruz. Kamerası olsun, genel görünüm olsun, çok şık bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Tabii kalınlık ve ağırlık ayrı bir tartışma konusu olarak değerlendirilebilir. İddialı bir telefon. Fiyatlandırması ile ilgili biz zaten bir haber yayınladık. 1649 liradan kontratsız olarak, sözleşmesiz olarak satışa çıkacak. Tabii operatörlere göre çeşitli paketlerle de bu telefon alınabilir. 21 Kasım'da Nokia Lumia 920 artık Türkiye'de resmi olarak lanse edilmiş olacak ve piyasaya çıktığını göreceğiz. Bu açıdan bakıldığında artık hani geri sayımında başladığını söyleyebiliriz. Tabii telefonun ne kadar başarı elde edebileceğini de muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içerisinde ilk satış rakamlarına bağlı olarak da göreceğiz herhalde.
Şimdi Lumia 920 enteresan bir telefon. Donanım anlamında Nokia'ya baktığımızda diğer telefonlarına kıyasla oldukça büyük bir sıçrama gerçekleştirdiler. Ama hala hani o en üstte oynayacak bir donanım bu noktada yok telefonda. Zaten Microsoft'un kendisi çizdiği sınırlar dahilindeki hani en başarılı, en yüksek donanımlardan bir tanesi. Microsoft da hedefini çok yukarı koymadı ki birçok farklı üretici hani kısa bir süre içerisinde telefonları, Windows 18 telefonlarını, cihazları üretip satabilsin bu noktada. Bunun dışında Nokia'nın zaten kendisine has bazı özellikleri mevcut. Map servisi yine burada olacak. Bunun dışında görüntü ve kamera kısmı zaten apayrı bir konu. Özel görüntü sabitleme teknolojisiyle, optik sabitleme teknolojisiyle bu noktada oldukça başarılı ama Windows Phone bu noktada çok fazla bir şey yapabilecek mi ilk çıkışına göre? Kullananlar ve hani sen de kullanıyorsun cihazı, bazı noktalarda sıkıntıların olduğunu dile getirdin. Bu noktada Microsoft belki elini çabuk tutup hızlı bir şekilde bu sıkıntıları giderirse Windows Phone imzasını taşıyan bütün telefonlar daha iyi bir satış rakamlarına ulaşacak.
Lumia 920 ile ilgili aslında eleştirilebilecek genel görünüm itibariyle noktalar ağırlık ve kalınlık olacaktır. Hani kalınlığı hakikaten bir miktar belki göz ardı edilebilir ancak ağırlık konusu tartışmaya açık çünkü 180 gram civarında bir ağırlığı var. 180-185 gram
seviyesinde. Lakabı da var artık. Tuğla gibi bir lakap.
Tuğla diyen var. Yurt dışındaki ince emerle daha çok tank yakıştırması yapmışlar. Çünkü telefon kalın, ağır ancak aynı tarafta diğer taraftan çok da sağlam bir telefon ve malzeme kadar çok üst seviyede bir telefon. Ama tabii yani bu boyutta bir telefon için 4.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip bir telefon bu. 185 gram bence biraz fazla bir ağırlık. Yani bunu daha kabul edilebilir seviyeler. Belki 160 gram civarında bir ağırlıkta çıkması daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Tabii ekstra özellikleri var. Kablosuz şarj edebiliyorsunuz
telefonu. Özellikle kalınlığa çok etkiliyor.
Evet, özellikle kablo karmaşası istemeyen, masam karışık görünmesin diyen pek çok kullanıcı için bu önemli olabilir. Ancak tabii bakıldığında ağır bir telefon olduğu gerçeğini de değiştirmez bu durum.
Nexus 4'te de kablosuz şarj var ama hani boyut olarak kıyasladığında donanım anlamında da daha başarılı bir telefon. Kalınlıkları yayına koyduğumu
aradaki fark. Tabii söz konusu kablosuz şarj olduğunda 2009 yılında çıkan Palm Pre'de bile bu özelliğinin olduğunu görmekteyiz. Ama Nokia ile birlikte daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor. Burada ikinci bir eleştiri noktası Windows Phone 8. Yani Windows Phone 8'de maalesef şu an uygulama sayısı yerlerde dolaşıyor diyebiliriz. Uygulamaların çoğu Türkiye'de çalışmıyor. 19 Kasım'da yapılması beklenen bir Xbox Live açılışı var Türkiye için. Umarız bu açılışlar hızlı bir şekilde gelişir ve oyun uygulama sayısı hızlı bir şekilde artar. Biz de kurup indirme şansı, indirip kullanma şansı yakalayabiliriz. Tabii şunu da söyleyelim burada. Gelen ilk bilgilere göre Amazon olsun, çeşitli elektronik ticaret sitelerinde Lumia 920'nin çok hızlı tükendiği söyleniyor. Bu da telefona olan ilgiyi ya da beklentiyi de zaten göstermekte. Son bir not olarak da Çin pazarına girecek Lumia 920'de Adreno 320'li yeni bir Qualcomm platformunun olduğu söyleniyor ki bu henüz Nokia tarafından resmi olarak doğrulanmış değil
ancak. Kod adı 920T.
920T olarak geçiyor. Nokia burada büyük bir pazar olarak Çin'e özel bir versiyonda geliştirmiş olabilir fakat henüz gelen bir doğrulama değil. Dediğimiz gibi 21 Kasım'da Türkiye'deki resmi lansmanı yapılacak ve ardından da yaygın olarak hem Nokia Shop'larda hem de Turkcell, Vodafone ya da Avia gibi bayilerde de satışı başlamış olacak. Cihazlardan biraz daha donanımlara geçelim isterseniz. Burada en büyük üreticilerden bir tanesi Texas Instruments. Aslında en büyüklerden birisiydi diyelim. Artık pek esamesi okunmuyor çünkü üreticiler de artık bir kısım üretici zaten kendi işlemcisini kullanıyor. Samsung olsun, Apple olsun ya da benzeri birkaç firma daha belki sayabiliriz buna. Diğer taraftan da Nvidia'nın olduğunu görmekteyiz, Qualcomm'un olduğunu görmekteyiz. Yani zaten pazar büyük oyuncular tarafından domine edilmiş durumda.
İşgal ettiler.
Texas Instruments ise ya da TI da deniyor buna. Bazı insanlar TI demeye çok alışmış durumdalar. Bir süre öncesinin en büyük oyuncularından birisiydi. Ancak ne olduysa son 1-2 senede oldu ve bu firma birden yok oldu. En son Galaxy Nexus modeliyle aslında biz onu yaygın olarak piyasada gördük. Fakat sonrasında belli başlı birkaç model haricinde Texas Instruments üretimi işlemcilerin kullanıldığına pek de tanık olmadık. Burada şirketin yaptığı bazı hatalar da var. Eski nesil grafik birimlerini kullanmaya devam etmesi gibi.
Oldu.
Ama şu ana kadar gelen bilgiler hep firmanın bir şekilde bu işten çekilebileceği yönünde bir takım sinyaller veriyordu. Amazon Kindle, çok satan Kindle modeli bile onları kurtarmaya yetmemiş olacak ki yaptıkları açıklamayla 1700 tane çalışanın işine son vereceklerini ve akıl telefonlardan ziyade daha çok gömülü pazara yoğunlaşacaklarını söylediler. Hani bu açıdan bakıldığında sektör yarı iletken endüstrisi için bir kayıp diyebiliriz. Çünkü zamanında çok iyi işlerimizi atmışmış ama Texas Instruments.
Evet, TI'nin şimdi geçmişi aslında çok enteresan. Ta çok eski zamanlara kadar dayanıyor ve ARM'la da çok uzun bir işbirliği yapmış durumdalar bu noktada. ARM tabanlı işlemcileri daha bu akıllı cihazları biz görmeden çeşitli platformları üretiyorlardı. Hı-hı. Özellikle Android 2.0 ile beraber oldukça hızlı bir giriş yaptılar tekrardan akıllı cihaz sektörüne. Motorola'larda olsun, çeşitli HTC'lerde olsun birçok telefonda Texas Instruments'ın OMAP serisi işlemcilerini görebildik. 4 serisine geçildi ise, yani bu çift çekirdekli jenerasyon açığa çıktığı zaman ise en büyük sıkıntısı bence bu noktada grafik biriminin çok eski kalmasıydı. Belki bu noktada kendileri biraz elleri kolları bağlıydı. Çünkü Imagination'ın ortaklarına baktığımızda bir tarafta Intel'i görüyoruz, bir tarafta Apple'ı görüyoruz. Hı hı. Bu noktada belki de alamadılar daha yeni GPU'ları. Belli olmaz çünkü Apple'a baktığımızda PowerVR'ın en yeni grafik birimlerini hep Apple kullandı ve hala da öyle. Şu anda daha başka kullanabilen yok. Hani bir Sony PS Vita da kullandı ama hani onu da saymıyoruz sonuçta. Farklı bir platform, farklı bir pazar. Bu noktada belki de bilerek vermediler, hani ayağını kaydırdılar. O noktada belki stratejik bir hareket yapıp Mali'ye geçebilirlerdi grafik birimi anlamında. Onu da yapmadılar. En son senin de dediğin gibi Galaxy Nexus'ta böyle bir kafalarını gösterdiler. Ondan sonra da kayboldular. OMAP 5 şu anda hazırdır büyük anlamda. Hani belki OMAP 5 taşıyan da çeşitli akıllı cihazlar göreceğiz ama hani bunun sonrasında daha çok karlılık getiren gömülü sistem pazarı Texas Instruments gibi firmaların tercihi olacak.
Yani bakıldığında 1700 çalışanı işten çıkarıp 450 milyon dolarlık bir tasarruf elde etmeyi umuyorlarmış. Yani diğer taraftan bu pazarda daha yeni olan Nvidia'ya baktığımızda Tegra'nın başarısı sayesinde, en azından satış başarısı sayesinde son çeyrekte rekor gelir açıkladığını görüyoruz. Yani 450 milyon dolarlık tasarruf aslında 1 milyar dolarlık kârla da dönüşebilir. Ancak bu pazara nasıl baktınız ve nasıl yatırım yaptığınızla ilgili maalesef Texas Instruments bu noktadan sonra bu pazardan ziyade daha farklı alternatiflere yönelmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. Buradan geçen bölümümüzde aslında biz üreticiler arasındaki rekabetten ve dava durumlarından bahsetmiştik. Şimdi o konularla ilgili bazı gelişmeler yaşandı. Onlardan da bahsedelim istersen. HTC ve Apple arasındaki anlaşmazlık karşılıklı bir ortaklık sayesinde, aslında ortak demeyeyim de bir anlaşma sayesinde sona erdi ve iki firma da anlaştıklarını açıkladılar, duyurdular. Bu noktada gelen bilgilere göre HTC sattığı her telefon için Apple'a 5 ila 8 dolar ya da 6 ila 8 dolar arasında bir fiyattan bir bedel ödeyecek. Hani zaten HTC'nin diğer taraftan Windows Microsoft ödediği bir bedel de vardı. Yani görünen o ki Apple bu işi karlı kapatmış gibi diyelim. Çünkü bu davalar alıp başına gider uzayıp sürecekti. Ancak onun yerine hem HTC'nin kendi iş gelişimi faaliyetlerinin önünü açmış oldular. Hem de satılan her HTC telefonundan zaten hatır sayılır bir parayı da almayı başardılar.
Aslında akıllıca davrandılar çünkü Apple'ın maddi gücüne baktığımızda bir tarafta bu davaları hani böyle yüzyıllarca sürdürebilecek bir maddi kaynakları var ama aynı kaynağı HTC için söyleyemeyeceğiz. Çünkü her çeyrekte satış rakamları düşüyor, karlılığı düşüyor, çeşitli noktalarda zarar açıklıyorlar. 13 dolar hani 5 dolar Microsoft'a, 8 dolar da Apple'a verildiğini varsayarsak en kötü durumda. 13 dolar cihaz başına farklı firmalara ödeme yapacaklar. Hani bu HTC tarafında tabii ki gelirler anlamında bir eksiklik yaratacaktır ama çok da firmayı etkileyeceğini zannetmiyorum bu noktada. Hani o parayı avukat ödeyeceğine Apple ödersin. Yani bu noktada Apple'ın elinde olan patentleri de gönül rahatlıkla kullanıp daha iyi bir cihazlar, daha başarılı cihazlar üretebilirler.
Tabii diğer taraftan hani HTC ve Apple arasındaki kavga belki sona erdi ancak asıl büyük kavga Apple ve Samsung arasındaydı. Hatta Samsung biliyorsunuz Amerika'daki davayı kaybetti ve 1 milyar dolara yakın bir tazminat ödemeyle cezalandırıldı. Diğer taraftan Samsung İngiltere'deki davayı kazandı ve Apple Samsung'a özür dilemek durumunda kaldı. HTC ve Apple arasındaki bu anlaşma sonrasında gözler direkt Samsung'a çevrilmişti. Acaba bu iki firmada anlaşabilecek mi tarzında tartışmalar da başlamıştı. Ancak Samsung tarafından gelen bilgiler pek de anlaşmaya yatkın olmadıklarını, anlaşmak istemediklerini gösteriyor. Çünkü Samsung doğrudan yaptığı açıklama şu: biz Apple anlaşma noktasında değiliz. Hani biz bu savaşı sürdüreceğiz. Hani kazanacağımıza inanıyoruz tarzında bir açıklama yaptılar. Samsung'un... Yani teslim olmak yerine savaşmayı ve mücadele etme noktasında bir girişim.
Çünkü mücadele edebilecek güçleri var bu noktada. Aynı şeyi HTC için söyleyemeyeceğiz.
Tabii diğer taraftan 1 milyar dolarlık da bir tazminat söz konusu. Zaten o parayı ceza olarak ödeyecek bir şirket. Gözü kara bir yaklaşım var. O parayı geri kazanmak isteyecektir. Çünkü iki firmanın da kendi içlerinde yaptıkları açıklamalarda iddialı oldukları ya da kazanacaklarını düşündükleri belli noktalar var. Bu açıdan da Samsung zaten yani maalesef Apple ben seninle anlaşmıyorum sonuna kadar. Mahkeme masalarında, mahkeme odalarında biz seninle tartışmayı, mücadele sürdüreceğiz tarzında bir açıklama yaptıklarını görmekteyiz. Umarız firmalar arasındaki anlaşmazlıklar sona erer ve bizler tartışmalardan ziyade yenilikçi ürünlerle firmaları konuşmaya devam ederiz diyerek Toshiba'ya geçelim istersen. Toshiba mobil pazarda Hani zaman zaman yükselen, çok ses getiren, zaman zaman sen arka plana düşen bir firma. Özellikle akıllı telefon piyasasında belki de sektörün ilk 1 GHz işlemciye sahip TG01 modelini zamanında piyasaya sunmuşlardı. Evet. Fakat sonrasında telefon işinden çıktılar. Daha doğrusu yanlış hatırlamıyorsam Fujitsu'yla beraber bir ortaklığa girdiler. Notebook tarafındaki zaten güçleri belli. Piyasanın en büyük oyuncularından bir tanesi. Tablet tarafında da dizüstü bilgisayar tarafındaki gibi başarılı olmayı hedefliyorlar. Ancak şu ana kadar böyle çok çok ses getiren bir cihazlar olmadı. AT serisi altında son 2 yıldır dünyanın en ince ve en hafif tabletiyle iddialı olmaya çalışıyorlar. Ancak artık tabii o incelik ve hafiflik de el değiştirdi diyelim. Çünkü piyasada başka güçlü alternatifler de var. Şimdi ise Toshiba AT300C adını verdi. Yeni bir tabletle karşımıza çıkıyor. Bu tabletin bence en önemli yanı Android 4.1 işletim sistemiyle standart olarak gelmesi. Ancak diğer taraftan donanımı itibariyle de aslında çok zayıf bir tablet değil. Hem tasarım hem de donanım ve yazılım bir araya koyduğumuzda aslında cezbedici tabletlerden de bir tanesi olarak söylenebilir.
Evet, zaten tasarım olarak AT300'e oldukça benziyor. Hem boyutları olsun, hem kullanılan ekran tipi olsun, bunun dışında teknik özellikleri olsun. Teknik özelliklerden bahsetmişken Tegra 3 kullandığında bahsedelim bu noktada. Hani belki uygun fiyatlı olması adına Kayı platformunu kullanıyor olabilir. Zaten tabletin de amacı o SE isminden anlaşılacağı üzere daha çok böyle giriş seviyesi, uygun fiyatlı bir ürün olacağı yönünde. Ama açıklanan fiyat ise 300 euro gibi bir fiyat var. Bu fiyata zaten hani çok iyi tabletleri, üst seviye tabletleri alabiliyorsunuz.
Hatta Brezilya'ya çıkarsak Nexus 10 tabletleri alabiliyoruz yani ki Cortex A15.
300 euro zaten 399 dolara denk geliyor.
Evet, aynı paraya.
Evet, aynı paraya Nexus 10 alabilirken böyle hani giriş seviyesi bir Toshiba tabletin pek bir şansı yok. Hani,
tabii burada şunu söyleyeyim, Nexus 10 biraz özel bir cihaz. Google zaten Nexus 4'ü standartın çok altında bir fiyatla satıyor. Ancak hani 400 dolar seviyesinde bugün hani Nexus 7 gibi bir alternatif var zaten 7. kategorisinde. 13'e çıktığımız zaman Samsung tarafında Note serisinin olduğunu görmekteyiz. Yine iPad tarafında da farklı alternatifler var. Dolayısıyla fiyatı tartışmaya açık. Ancak yeni bir cihaz olması itibariyle ve Android 4.1'in standart olarak gelmesi açısından önemli bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Fakat fiyatı öyle çok iddia edildiği gibi ucuz bir fiyat değil.
İşte hiç giriş seviyesi
değil. Donanımıyla hiç örtüşmeyen bir fiyat. Bu açılardan da bunları göz ardı etmemek lazım. Çünkü piyasada artık çok fazla oyuncu var ve bazen kabul edilebilir fiyatlara çok iyi cihazlar da alınabiliyor ki burada Nexus 10, Cortex A15 işlemcisi ve Google'un cihazı olması, yani önümüzdeki dönem için yazılım güncellemelerinin garanti olması itibariyle belki de şu an pazardaki en cezbedici tabletlerden bir tanesi. Tabii Nexus 10'la ilgili şunu da söyleyeyim. Malzeme kalitesinin çok kötü olduğu da yapılan incelemelerde ortaya çıkıyor. En azından bir iPad'deki o yüksek malzeme kalitesine sahip olmadığı söyleniyor. Fakat fiyatlandırma itibariyle belki de pek çok akıllı telefon, akıllı cihaz tutkununa hitap eden bir cihaz olarak da gösterilebilir. Tekrar Samsung'a devam edelim. Şimdi biliyoruz ki Galaxy Note 2 kendi kategorisinde çok iyi bir cihaz oldu ve Galaxy Note'dan gelen satış başarısını da sürdürmeyi başardı.
Devam ediyorlar.
Çok ciddi satış rakamlarından bahsediyor. 7 milyonu geçiyor söyleniyor ki hani bunu ne derece doğru olduğunu Samsung zaten bir sonraki finansal raporunda açıklayacaktır. Galaxy Note 2 ülkemizde satılıyor. Çok güçlü bir donanımı var. Ancak hala aslında çıkmadı, lanse edilmedi ülkeler var. Bunlardan bir tanesi Çin. Samsung Çin'e de bir sürpriz yapmış. Galaxy Note 2'yi çok özel bir sürümle Çin'de piyasaya sürüyorlar. Bu özellik nedir? Tasarım anlamında bir farklılığı yok. Donanım anlamında da kısmen farklılığı yok. Farklı olduğu nokta İkinci bir sim kart slotuna sahip olması ki Çinliler zaten bu bayılıyorlar. Sim kart olayına bayılıyorlar. 4 tane sim kart takılabilir. Evet. O çakma telefonlardan olsun. Var yani içinde hani. 10 tane olsa bizim olsun. Evet. Çünkü satın alma gücüyle ilgili bu. Hemen bir operatör fiyatları aşağı çektiği zaman hop yerine geçme gibi eğilimleri var onların zaten. Bu açıdan bakıldığında Samsung'da Galaxy Note 2 gibi üst seviye premium bu telefonu Çin'deki bu eğilime yönelik olarak oradaki ilgiyi çekmesi açısından ikinci bir sim kart slotu koyarak tam o pazarın beklentini karşılayacak bir cihaz ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.
Şimdi enteresan bir pazar. O kadar çok insan var ki hani başlı başına orayı bir ayrı bir dünya olarak da düşünebilirsin. Çünkü o kadar 3 milyar insanın ne telefon alacağı bildiğin bir şirketin geleceğini değiştirebilecek önem taşıyor bu noktada. Zaten senin de dediğin gibi sim kart olayına bayılıyorlar. 10 tane olsa 10 tane takacaklar telefonlara. Hani 10 tane kulağı olsa belki o onuyla birden konuşacak adamlar. O yüzden enteresan olmuş. Zaten akıllıca da bir hareket. Çünkü bu noktada Çinlilerin özellikle kaç tane sim kart takılabilmesi bir telefonun alınma kriterlerinin başında yer alıyor. Hem yüksek teknolojili bir telefonu birden fazla sim kartla kullanabilmekte bu noktada özellikle Apple'a karşı o pazarda ekstra bir avantaj sağlayacaktır.
Tabii bu noktada hani şunu da söyleyeyim, Çin pazarındaki Android cihazların giderek daha fazla popüler olması da dikkatlerden kaçmıyor. Hatırlayanlar olacaktır, belki bir süre öncesine kadar Çin'den sürekli haberler gelirdi. Bunlar belki kötü, üzüntü verici haberler ama işte iPhone, iPad alabilmek için böbreğini satan çocuklar, işte bir şekilde hırsızlık yapan adamlar vesaire tarzında çok fazla haber vardı. Ancak bu haberlerin artık geride kaldığını görmekteyiz. Android tarafında özellikle cihazların sayısının artması ve ülkeye özel farklı konfigürasyonda modellerin sunulmasıyla birlikte Android'in o pazarda yükseldiğini söyleyebiliriz ki pazar zaten potansiyel olarak dünyanın en büyük pazarı. Hala akıllı telefon kullanıma geçiş ciddi miktarda potansiyele sahip. Çünkü ülkenin tamamı akıllı telefon kullanmıyor. Ucuz telefon popülaritesi orada hala çok fazla. Bu açıdan bakıldığında Samsung da zaten oradaki ilgiyi ticari anlamda başarıya dönüştürmenin yollarını aramış durumda ki buraya virgül koyup Çin'deki yerel üreticilerin de Meizu gibi, Xiaomi gibi üreticilerin de giderek güç kazandığını söyleyebiliriz. Xiaomi demişken bir de Xiaomi'den bahsedelim istersen. Mi 2 isimli üst seviye akıllı telefonların ilk incelemeleri Amerika'da çıkmaya başladı. Engadget yayınladı bunlardan bir tanesinde. Yani cihaz, övgü hak eden bir cihaz. Çinli bir marka deyince hep böyle acaba düşük kaliteli malzemeden üretilmiş dandik, çakmak cihaz mı akıllara geliyor olabilir. Ancak bu telefon olabildiğince premium malzemenin kullanıldığı, piyasadaki neredeyse en iyi bileşenlerin bir araya getirildiği telefon olarak gösterilebilir. Zaten fiyat itibariyle çok yüksek satış rakamına ulaşan, ön sipariş rekoru kıran Çin'de bir telefon olarak çok fazla aslında soru işaretini de üzerinde barındırmıyor.
Bize de bu noktada sorular geliyor. Acaba bu telefon Türkiye'ye getirilir mi?
Umarız gelir.
Umarız gelir ama çok.
Bir yatırımcı ya da bir distribütör umarız bu telefonu Türkiye'ye getirir. Ancak firmanın da henüz böyle bir planı yok.
Yok.
Şu an için ilk etapta Tayvan'a yayılmayı planlıyorlar ki zaten Tayvan için bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olan ülkeler. Ama umarız kısa zamanda Türkiye'ye de gelir. Mi 2 olmasa bile belki Mi 3 ya da işte Mi 3 modeli diyelim hadi biraz Türkiye'de şimdi bir sonraki olacak versiyonu. Ancak bir sonraki versiyonu umarız Türkiye'ye gelir. Bu firma biraz aslında hem yaptığı prezentasyonlarla, sunumlarla hem de ürünlerle biraz Apple'ı anımsatan bir noktadalar. Şimdi Apple bari bir aslında geliştirme, ürün gamını büyütme mantalitesiyle Box adını verdikleri yeni bir akıllı TV kutusunu diyorlar. Bu aslında biraz Apple TV'ye de benzeyebilir. Tasarım anlamında son derece küçük, aynı zamanda şık görünen ve üzerinde Android işletim sistemini bulunduran akıllı televizyonunuzu ya da aptal televizyonunuzu yani standart televizyonunuzu internet fonksiyonları, uygulama fonksiyonları kazandıran yeni bir kutu.
Aynı zamanda Media Player'a dönüştüren.
Aynı zamanda Media Player'a dönüştüren bir kutu. Aslında sen zaten teknik özelliklerden bahsedeceksin. Benim şu anda bu kutuyla ilgili dikkatimi çeken nokta ben biraz araştırdım. Özellikle kutunun içerisindeki baskılı devre kartında altın kullanılması büyük bir önemlilik esasında. Çünkü burada sinyalizasyonu ve iç bağlantıda aslında daha sağlıklı, daha uzun çalışabilecek, daha stabil bir cihaz oluşturulması için böyle bir tercihte bulundukları söyleniyor ki bu da yine markanın malzeme kalitesine ne kadar önem verdiğini de bir başka göstergesi.
Evet, teknik özellikleri dedin. İstersen teknik özelliklerine bakalım. Cortex A9 tabanlı bir işlemci var. Hani tek çekirdekli mi, çift çekirdekli mi şu an için belli değil. 800 MHz hızında çalışmakta. 1 GB sistem belleği. Bunun dışında akıllı televizyonlarla veya herhangi bir televizyonla bağlanmak için HDMI çıkışı, Wi-Fi, RJ45 yani Ethernet bağlantısını, micro USB derken bütün bağlantıları görmekteyiz aslında bir Media Player'in ihtiyaç duyduğu bu noktada televizyon. Üzerindeki grafik yongası sayesinde de 720p olsun, 1080p olsun yüksek çözünürlüklü videoları rahatlıkla çözüp ekranda oynatabilecek bir cihaz olmuş. Android'in de zaten bu noktada avantajı çok. Hani Media Player alırsın ama içerisinde Android kurarsan aynı temele sahip. Girersin Google Play'e, uygulama da indirirsin. Bir de ona güzel bir kumanda yaparsın böyle. Oyun derken hani sadece bir Media Player olmaktan çıkar, ufak bir HTPC havası bile kazandırabilirsin cihaza bu noktada. Satış anlamında fiyatı önemli olacaktır bu noktada. Ufak böyle bu tarz televizyon kutularının fiyatları önemli kullanıcıların tercih edebilmesi için. Bir de içerik de önemli tabii ki. Hani uygulamaları indiriyorsun ama belki bakalım görüntülü içerikleri ne yapacaksın? Hani bu noktada Google'ın servisleri çalışıyor mu, film kiralama servisleri çalışıyor mu veya insanlar ne şekilde filmlerini izleyecekler bu cihazla bekleyip göreceğiz. Ama bu noktada Apple TV Çin'de yokken bu tarz bir hareketle bu ürünü daha önce sunmak, fiyatı da uygun olursa Xiaomi'ye önde bir adım sağlayabilir.
Yani şunu söyleyebiliriz artık medya yöneticilerin yerine, o aptal cihazların yerine bu tür akıllı fonksiyonlara sahip yeni nesil cihazlar almaya başladı. Bu noktada firmalar da bu alana daha fazla ilgi duyuyorlar gibi. Evet Ender, bu haberimizle birlikte bir mobilite programının daha sonuna geldik. Umarız ki sizin için yine keyifli, eğlenceli bir program olmuştur. Bir miktar daha sizi bilgilendirebildiysek ne mutlu bize. Çünkü bizim amacımız da bilmeyeni öğretmek, bilenden de daha fazlasını öğrenmek. Bu noktada mobilitedeki en büyük amacımız, gayemiz de bu. Bizden şimdilik bu kadar. Altta hem Ender'in hem de benim Twitter hesabımızı görebiliyorsunuz. Programla ilgili sorularınız olursa bize zaten oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki hafta yeni bir bölümde görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.